Ayrımiki Sarıkamış Dramı Altekin Müder Resoğlu Sayfa 13. Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat ordusuna ve donanmasına yaptığı savaş çağrısında savaşı Rusların başlattığını söylüyordu. Böylece 600 yıllık Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah savaşa yol açan olayın gerçek nedenini bilmeden savaş çağrısında bulunuyor, bilmeden yalan söylüyordu. Osmanlı İmparatorluğu meşrutiyetle yönetilmekle birlikte padişahın geniş yetkileri vardı. Hükümete emir vermek, yasa yaptırmak veya meclislerin yaptığı yasaları reddetmek, meclisleri dağıtmak, sadrazamı yani başbakanı atamak ya da görevden almak yetkilerine sahipti. Silahlı kuvvetlerin başkomutanıydı. Tüm Müslümanların halifesi oluşu onu kutsallaştırıyordu. Ne var ki Mehmet Reşat imparatorluğu ilgilendiren işlere uzaktan bakıyor, bazı önemli olaylara seyirci bile olamıyordu. Seyirci olmak olayları anında izleme demekti. O ise birçok olayı olduktan sonra öğreniyor, daha doğrusu kendisine nasıl anlatılırsa öyle biliyordu. Mehmet Reşat genç bir şehzadeyken 1876 yılında amcası Padişah Abdülaziz'in tahttan indirilişine tanık olmuştu. Abdülaziz'in bir süre sonra intihar etmesinden çok etkilenmişti. İkinci Abdülhamit tahta çıkmış, çıkar çıkmaz da onu bir küçük saraya hapsetmişti. Tam 32 yıl tutukluk almış, Avrupa'nın sanayi devrimini yaşadığı ve güçlü devletlerin sömürge paylaşmak için birbirleriyle yarış ettikleri, yeni yeni buluşlarla teknolojinin alabildiğine geliştiği yılları kapalı duvarlar arkasında geçirmişti. 1909 yılında 31 Mart gerici ayaklanmasının bastırılmasından sonra ansızın İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden iki milletvekili gelmiş, kendisine Abdülhamit'in tahttan indirilmesine ilişkin bir yazı imzalatmışlar ve padişah oldun demişlerdi. Mehmet Reşat 5. Mehmet adıyla tahta çıktığında ve halife olduğunda 67 yaşındaydı ve devletin yönetimi giderek İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin eline geçmişti. Harbiye Nazırlığı'na yani Milli Savunma Bakanlığı'na yükselen Enver Paşa bir diktatör gibi ülkeyi yönetmeye başlamıştı. Halifenin cuma namazlarını görkemli bir törenle İstanbul'un büyük camilerinden birinde kılması yüzyılların geleneğiydi. Mehmet Reşat bu halifelik görevini aksatmadan sürdürüyor, padişahlık görevini ise kendisine sunulanları görüş belirtmeksizin imzalamak şeklinde anlıyordu. 28 Haziran 1914 günü bir Sırp öğrencisi Saraybosna'da Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand ve karısını öldürmüştü. Bu olay ekonomik ve siyasal çatışmaların barut fıçısına dönüştürdüğü Avrupa'yı ateşe vermeye yetmişti. Avusturya-Macaristan Almanya'nın desteğine güvenerek Sırbistan'a savaş açmıştı. Sırbistan'ın koruyuculuğunu üstüne alan Rusya'nın seferberliğe başlaması üzerine Almanya'da Rusya savaşı ilan etmişti. Padişah bu olayları dürbünün tersiyle izlerken Enver Paşa'nın devleti Almanya'nın yanında savaşa sokmak için çabalarını yoğunlaştırdığını sezememişti. Enver Paşa'nın İstanbul'daki Almanya Büyükelçisi Baron von Wangenheim ile yürüttüğü gizli görüşmeler 2 Ağustos 1914 günü imzalanan bir antlaşmayla noktalanmıştı. Enver Paşa'nın dışında yalnızca 3 kişinin haberi vardı bu antlaşmadan. Sadrazam Said Paşa, Dahiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı Talat Paşa ve Mebusan Meclisi Reisi yani Millet Meclisi Başkanı Halil Menteş'e. Bu anlaşmadan da Alman Kaiser'i yani İmparatoru Wilhelm'e gönderilecek nüshası kendisine imzalatılırken padişahın haberi olmuştu. Antlaşmanın ikinci maddesi Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya'nın yanında savaşa katılmasını şöyle bir koşula bağlamıştı. Rusya Avusturya Macaristan'a karşı askeri önlemler alır ve bu yüzden Almanya savaşa girmek zorunda kalırsa bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa katılması için yeterli neden olacaktır. Oysa anlaşmanın imzalanmasından bir gün önce 1 Ağustos'ta Almanya Rusya'ya savaş açmış bulunuyordu. Bir başka deyişle Osmanlıların savaşa girme yükümlülüğü antlaşma imzalanmadan doğmuş bulunuyordu. Dünya siyasal tarihinde ilk kez böylesine garip bir antlaşma yer alıyor, bir antlaşmanın gelecekte doğabilecek bir olaya dayandırılan bir hükmü, geçmişteki bir olayla geçerlilik kazanıyordu. Enver Paşa gizli antlaşmanın imzalandığı gün sınırlarımızda savaş tehlikesi belirdi gerekçesiyle genel seferberlik ilan etmiş ve bunu da Padişah Mehmet Reşat'a imzalatmıştı. Ardından orduyu tümüyle avucunun içine alacak örgütlenmeye gitmiş ve başkomutanlık karargahını kurmuştu. Yasalara göre ordunun başkomutanı padişahtı. Doğaldır ki Mehmet Reşat'tan Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler gibi ordusunun başına geçmesi beklenemezdi. Fakat kendisinden önceki padişahlar gibi ordunun genel yönetimini elinde bulundurabilir, hiç olmazsa önemli kararlarda onayının alınmasını isteyebilirdi. Onun uyuşukluğundan yararlanan Enver Paşa tutmuş kendisini başkomutan vekili atamıştı. Artık padişahın vekili olarak ve onun adına orduyu ve donanmayı istediği gibi yönetecek, gönlünce komuta edecekti. İlk iş olarak da danışmanlık ve öğretmenlik yapmak amacıyla Türkiye'ye gelmiş olan Alman subaylarını önemli komutanlıklara getirmişti. Avrupa'da savaş patlak verdiğinde Almanların Amiral Wilhelm Suchon komutasındaki Göben adlı zırhlısı ile Breslau adlı hafif kruvazörü Akdeniz'de bulunuyordu. Akdeniz'in dışa açılan kapıları Cebeli Tarık Boğazı ve Süveyş Kanalı İngilizlerin elindeydi. Gemilerin tek sığınabileceği yer Avusturya Macaristan'ın Trieste limanıydı. Adriyatik denizinin ağzını da İngiliz savaş gemileri tıkamış, Amiral Wilhelm Suchon tam bir kapana kıstırılmıştı ve 4 zırhlı, 2 hafif kruvazör ve birkaç destroyerden oluşan İngiliz Akdeniz filosu batırmak için 2 Alman savaş gemisinin peşine düşmüştü. 5 Ağustos günü Baron von Wangenheim ile Enver Paşa ile gizlice görüşmüş, onu Göben ve Breslau'nun Osmanlı donanmasına katılmasıyla Rus donanmasına üstünlük kazanılacağına ve Karadeniz'e bir Türk gölü olacağına inandırmıştı. Enver Paşa hemen Çanakkale Boğaz Komutanı Alman Amirali Weber'e şu emri göndermişti. Alman gemilerini boğazdan içeri alın, başka devlet gemileri girmeye kalkışırsa ateş açın. Sonra İstanbul'daki Alman deniz ateşçisi Yüzbaşı Hans Humann telsizle Amiral Suchon'a kurtarıcı emri ulaştırmıştı. Çanakkale Boğazı'na ilerleyin. Amiral Suchon, Göben ve Breslau'yu büyük bir ustalıkla İngiliz filosunun izlemesinden kaçırarak Çanakkale'ye varmayı ve 11 Ağustos günü Boğaz'dan içeri girmeyi başarmıştı. Uluslararası yansızlık kurallarına göre iki yabancı savaş gemisinin 24 saat içinde kara sularından çıkarılması veya silahsızlandırılması gerekiyordu. İngiltere ve Rusya protestolara başlayınca bir açıklama yapılmıştı. Gemiler Osmanlı donanması için satın alınmıştır. Osmanlı hazinesinin tam takır olduğu bilindiğinden bu yalana pek inanan çıkmamıştı. Komediler dizisi yeni eklemelerle renkleniyordu. Gemilerin adları değiştirilmiş, Göben'e Yavuz, Breslau'ya Midilli denilmiş, sancak direklerine Türk bayrakları çekilmişti. Gel gör ki gemilerin direği çoktu ve öteki direklerde Haçlı Alman amirallik forsları dalgalanıp duruyordu. Alman deniz subay ve erlerinin başlarına birer fes uydurulmuş, böylece Osmanlılaştırılmışlardı. Bu denizciler karaya çıkıp İstanbul'un eğlence yerlerine dağılınca Alman üniformalarının üstünde feslerin biraz eğriti durduğu görülüyordu. Kırmızı fesin altında Yağız, kara kaşlı, kara gözlü, pala bıyıklı Türk denizcilerine alışmış gözlere sarışın, mavi gözlü, tüysüz delikanlılar pek garip gelmişti. Enver Paşa tuttu bu kez de Amiral Suchon'u Osmanlı donanması komutanlığına getirdi. Gemileri Osmanlılaştıralım derken donanma Almanlaştırılmıştı. Zira Amiral Suchon Berlin'deki Alman Genelkurmayından alacağı emirleri uygulayacağını hiç gizlemiyordu. Enver Paşa 16 Ağustos günü İstanbul'da Büyükelçi Wangenheim, Alman Askeri İyileştirme Kurulu Başkanı ve 1. Ordu Komutanı Mareşal Liman von Sanders, Osmanlı Donanması Komutanı Amiral Suchon, Osmanlı Genelkurmay 2. Başkanı General Bronsart von Schellendorf, Büyükelçilik Ateşeleri Yarbay Strempel ve Yüzbaşı Hans Humann ile gizli bir toplantı yaptı. Enver Paşa'nın bir tek Türk'ü çağırmadığı toplantıda seferberlik tamamlanınca savaşa girilmesi kararlaştırıldı. Seferberlik işleri yavaş yürüyor, hükümet üyeleri ve üst düzeydeki Türk komutanları arasında savaşa girilmemesi yönündeki eğilim giderek güçleniyordu. Alman orduları Marne'da Fransızlara yenilince savaşa bir an önce girilmesi için Almanlar baskıyı arttırdılar. Sonunda Enver Paşa donanmaya Ruslara saldırma emrini verdi. Amiral Suchon açık gözlük edip sözlü emri yazılıya dönüştürdü ve yazılı emri Enver Paşa'ya imzalattıktan sonra Alman Büyükelçiliğine teslim etti. Gemisi batarsa Osmanlıların kendi istekleriyle savaşa girdiğine dünyayı inandırmak zor olurdu çünkü. Bu emirden de hükümetin haberi yoktu. Amiral Suchon 27 Ekim 1914 günü manevra yapacağım bahanesiyle donanmayı Karadeniz'e çıkardı. 29 Ekim'de Rus donanması yerine Rus liman kentlerini topa tuttu ve İstanbul'a döndü. Hemen Rus savaş gemilerinin Osmanlı donanmasına saldırdığı yalanı uyduruldu. Almanlar amaçlarına ulaşmıştı. Rusya Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmiş, 1 Kasım günü de Doğu Anadolu'da saldırıya geçmişti. Hükümet üyeleri ve Türk subayları savaştan sonra Enver Paşa'nın gizli emriyle savaşın başlatıldığını öğreneceklerdi. Padişah ise gerçeği öğrenemeden savaşın son yılında ölecekti. 13 Kasım 1914 Padişah'ın ve Enver Paşa'nın savaş çağrısı subay ve erlere duyurulmak üzere dün telgrafla 3. Ordu'ya iletilmişti. Ne var ki savaş ilanı 3. Ordu savaşçıları için yeni bir şey değildi. Savaşçılar zaten 13 gündür Ruslarla çarpışıyor, kan döküyordu. Erzurum'un 40 kilometre doğusunda Hasan Kale'deki karargahında bulunan 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa bugün ordusunu dinlendiriyor, daha doğrusu yapılacak genel saldırının hazırlıklarını yaptırıyordu. Dipnot: Hasan Kale'nin bugünkü adı Pasinler'dir. Hasan İzzet Paşa'nın kafası Enver Paşa'nın 2 gün önce telgrafla gönderdiği emre takılmıştı. Emri okuyor, bir kez daha okuyor, sonra düşünüyordu. 13 gündür yapılan kanlı çarpışmaları ve varılan sonuçları değerlendiriyor, bunlardan alınması gereken dersleri Enver Paşa'nın emriyle karşılaştırınca karamsarlığa kapılmaktan kendini alamıyordu. Gerçekleşmesi olanaksız, tümüyle tatlı düşlere dayalı böyle bir emir nasıl verilebilir diye kendi kendini yiyip bitiriyordu. Savaş planına göre 3. Ordu savunmada kalacak, özellikle Erzurum'u savunacaktı. Bütün hazırlık ve yığınak buna göre yapılmıştı. Orduyu oluşturacak ana birlikler 9. 10. ve 11. Kol Ordular, İhtiyat Süvari Kol Ordusu, 2. Süvari Tümeni ve 37. Tümeni olarak saptanmıştı. Seferberlik planlanan hızda yürümemişti. Ruslar 1 Kasım günü saldırıya geçtiklerinde 10. Kol Ordu Samsun dolaylarında dağınık biçimde, Bağdat'tan yola çıkan 37. Tümen ise henüz yolda bulunuyordu. 9. ve 11. Kol Orduların birer tümeni de yürüyüş halindeydi ve daha Erzurum'a varmamıştı. Çeşitli kaynaklardan alınan haberlere göre Rus ordusunun durumu şöyleydi. Kıyı Tugayı Batum'da, 1. Kafkas Kol Ordusu Sarıkamış Oltu bölgesinde, 4. Kafkas Kol Ordusu Erivan'da bulunuyor, Türkistan Kol Ordusu ile Sibirya Kazak Tümeni Tiflis'te yedekte bekliyordu. Ayrıca İran'da bir kol orduluk Rus kuvveti vardı. 1 Kasım 1914 günü 1. Kafkas Ordusu Sarıkamış'tan Erzurum yönünde, 4. Kafkas Ordusu Erivan'dan Doğu Beyazıt yönünde ilerleyerek Osmanlı-Rus sınırını geçmişlerdi. Rus birliklerinin tutum ve davranışlarıyla alınan tutsakların anlattıklarından Rusların amacının kesin sonuçlu bir savaşma olmadığı anlaşılmıştı. Rusların niyeti Türk örtme birliklerini geri iterek çarpışmaları Türk topraklarına kaydırmak ve savunmaya daha elverişli mevzileri tutarak kışı bu mevzilerde geçirmekti. Rusların bu tutumu Hasan İzzet Paşa'ya rahat soluk aldırmıştı. Zaten düzenini savunmaya göre kurmuştu. Rusların kışı büyük saldırı yapmaksızın geçirmesi zaman kazandıracak, ordunun eksiklikleri giderilebilecekti. Sınırdaki olayları kuş uçuşu 1200 kilometre uzaktan İstanbul'dan izleyen Enver Paşa hemen bir kuşatma hareketi yapılacak biçimde Sarıkamış'tan ilerleyen Rus kol ordusuna saldırılmasını emretmişti. Gerçi 4. Kafkas Kol Ordusu uzaktaydı ve belki yardıma yetişemezdi. Ama Tiflis'teki Türkistan Kol Ordusu ile Sibirya Kazak Tümeni trenlerle kısa zamanda Sarıkamış'a inebilirlerdi. Üstelik bu kuvvetlerin yola çıkarıldığı yolunda haberler alınmıştı. Bu durum kendisine bildirildiğinde Enver Paşa emrini yumuşatmış, "Durum uygun olunca saldırınız!" demek zorunda kalmıştı. 3. Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Felix Guze de saldırıya geçmekten çekiniyordu. Bu Alman subayı ordunun kış için donatılmamış olduğunu ve şimdiden erlerden soğuktan donanlar bulunduğunu ileri sürerek savunmada kalmayı önermişti. Bu öneriye rağmen Enver Paşa görüş değiştirmiş, saldırıya geçilmesini istemeye başlamıştı. Sonunda isteksiz saldırı emri vermişti Hasan Paşa. 5 Kasım'da 10. Kolordu Hasan Kale'den Köprüköy yönünde saldırıya geçmişti. Ertesi gün Ruslar Köprüköy sırtlarına geri sürülmüş, ancak düşmanı güney kanattan kuşatacak olan ihtiyat süvari kolordusu bir varlık gösterememişti. Önceki gün bütün ordu saldırıya kalkmıştı. 9. Kolordu Aras Irmağı güneyinden ilerlerken ihtiyat süvari kolordusu daha güneyden kuşatma yapacak biçimde ilerleyecekti. Bu sırada 10. Kolordu da Köprüköy yönünde saldıracaktı. Kanlı çarpışmalar dün bütün gün sürmüş, Ruslar Azap köyü önlerine dek geri atılmıştı. Tarihe Köprüköy Savaşması olarak geçen savaşma kazanılmış, bu başarısından ötürü Enver Paşa telgrafla Hasan İzzet Paşa'yı kutlamış ve ona altın liyakat madalyası ile ödüllendirildiğini bildirmişti. Hasan İzzet Paşa birden üne kavuşmuş, en değerli madalyalardan birini kazanmıştı ama gönlü rahat değildi. Elde edilen zaferin gerçek yüzünü herkesten iyi biliyordu çünkü. 3. Ordunun bu zaferi daha ilerilere götürmesi çok zordu. Sonbaharda bulunulduğu halde soğuklar ve dondurucu ayazlar başlamış, Kasım'ın ilk günlerinde yağmaya başlayan kar henüz dinmemişti. Çoğu yazlık üniformalar içinde olan savaşçılar soğuğa dayanma güçlerini yitirmiş, düşmana bir tek kurşun sıkamadan donarak ölenler olmuştu. Uzun yürüyüşler yapılmamış, yiyecek depolarından fazla uzaklaşılmamıştı. Buna karşılık geriden destek hizmetleri iyi yürütülememiş, yiyecek sıkıntısı baş göstermiş, bazı birlikler açlık çekmişlerdi. İşin daha da kötüsü eldeki cephanenin büyük bölümü harcanmış, zaten az olan stoklar tükenmeye yüz tutmuştu. Bu yüzden saldırı üstüne saldırı isteyen Enver Paşa sık sık "Cephaneyi tutumlu kullanın" yollu emirler göndermek zorunda kalmıştı. Büyük hizmetler beklenen aşiretlerden kurulu ihtiyat süvari kolordusu ise hiçbir iş göremeden dağılmıştı. Bunları bildiği halde Enver Paşa durmaksızın saldırı istiyordu. Son emri Hasan İzzet Paşa'yı tam anlamıyla bunalıma itmişti. Emri okuyor, okuyor, sonra bir kıyıya bırakıp karamsar düşüncelere dalıyordu. Cephedeki gelişmeleri, Rus ordusunun durumunu ve 3. ordunun kış savaşmalarını olanak tanımayan acı görünümünü kaç kez Enver Paşa'ya bildirmişti. Onun bu gerçekleri bir yana itmesi ve böyle saçma sapan emirler vermesi akıl alacak gibi değildi. Bundan Hasan İzzet Paşa kendisini de suçlu buluyordu. Zira yıllarca Harp Akademisi'nde öğretmenlik yapmış, strateji ve taktik dersleri vermişti. Enver Paşa da öğrenciler arasındaydı. Demek diyordu, iyi öğretememişim. Kurmaylık öğrenimi görmüş bir subay nasıl böyle bir emir verebilir? Emir şöyleydi. 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa'ya, Hasan Kale, 1. Geri çekilen Rusları çekilme yollarını keserek tümüyle yok edecek şekilde şiddetle izleyerek ne yapıp yapıp yok ediniz ve Kars yönünde düşman toprağına giriniz. 2. Düşmanın geniş cepheye dağılmış birliklerinin 3. ordudan zayıf olduğu anlaşılıyor. Bu dağınık kollar toplanmadan yok edecek şekilde şiddetli saldırıların sürdürülmesi çok yerinde olacaktır. Donanmamızın sürekli faaliyeti Batum ve Poti'deki düşman birliklerini aralıksız uğraştırıyor. 3. Rusların Kafkasya'ya destek birlikleri göndermelerini geciktirmek için Fazıl Paşa komutasındaki ihtiyat süvari kol ordusunun tümünün veya seçeceği bölümünün Karadağ yönüne gönderilerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile İran'dan gelen demir yolunun onarılmaz biçimde bozulması ve oralarda ayaklanmalar çıkararak Rusların gerilerinin tehdit edilmesi uygun olacaktır. Bunları çetelerle yapmaya çalışınız. Biz Kafkas dağları kuzeyinden geçen demir yollarını bozmaya çalışacağız. Eğer oradaki yollardan geçirebilirseniz ilk gemiyle 10,5'luk 2 seri obüs bataryası ile 15'lik 1 seri obüs bataryası göndermek istiyorum. 5. Umarım ki ordumuzun çabuk hareket etmesiyle Rus toprağında yeteri kadar yiyecek maddesi bulursunuz. Askerlerin yedirilmesini sağlamak için ulaşım araçları yeterli değilse, bütün halka sırtlarında yiyecek taşıtarak ara depoları kurunuz. Başkomutan Vekili Enver.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 23.